Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Bağlanmanın 5 Seviyesi, Modern Dünya için Toltek Bilgeliği. Yazarı Don Miguel Ruiz Jr. Türü kişisel gelişim. Türkçe'ye çeviren Seda Toksoy. Yayın evi Kural Dışı Yayıncılık, Eylül 2014 İstanbul. ISBN numarası 978-975-275-280-1. Bu kitap 116 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Aralık 2015. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Bilgi mi seni yönetiyor, sen mi bilgiyi? Bu kitap, Toltek Bilgesi Miguel Ruiz'in Dört Anlaşma kitabının bittiği yerden başlıyor. Babasının çok satan kitabındaki prensipler üzerine inşa ettiği kitabında kendisi de bir Nagual, Toltek dönüşüm ustası olan oğlu Miguel Ruiz Jr. bize acı ve ızdırap getiren inançlara ve bakış açılarına bağlanmamızın 5 seviyesini açıklıyor. Bu 5 seviye, özbenlik, tercih, özdeşleşme, içselleştirme, fanatizm. Çok erken yaşlarda oluşan bu sağlıksız bağlanma seviyeleri psikolojik ve ruhsal sis bulutunda hapsolmamıza, kaderimizi şekillendirmeye, tüm diğer seçeneklere ve olasılıklara körleşmemize neden oluyor. Bu güçlü kitapta önce inançlarımızı sorgulamayı, kutunun dışında düşünebilmeyi, koşullandığımız sağlıksız bağlanmalarımızı tespit etmeyi, sonra bize acı ve ızdırap getiren inanç kalıplarımızdan özgürleşmenin adımlarını öğreniyoruz. Ön söz. Büyük oğlum Don Miguel Ruiz Jr., sevgili insanlığımızın yaşam biçimini dönüşme uğratan yeni bir sanatçı Toltek kuşağından. Oğlum ömrünün büyük bir bölümünü yargılar, kanılar oluşturarak başkalarının hayat tarzına sessizce başkaldırmayla geçirdi. Böyle yaparak bu yargı ve kanılara bağlılık geliştirmekte olduğunun farkında değildi. Duygusal tepkileri giderek şiddetlenmekteydi. Bir gün büyük annesiyle girdiği bir sohbet hayatını sonsuza kadar değiştirecekti. Söyleşileri sırasında bir şifacı olan büyük annesi hastalarına şifa vermede kullandığı ritüellere nasıl bağlı olduğunu torunun anlamasını sağlamıştı. Oğlum büyük annesiyle bu konuşmalarında kendi yansımasını tanıdı. Böylece bütün bağlılıklarını bir anda gördü. Başkaldırısı da işte bu şekilde son buldu. Hayatına geçirmesi 2 yılını alan bu deneyimi bir kitapta paylaşmaya karar verdi. Bağlanmanın 5 seviyesi işte o kitap. Hedefi milyonlarca okurun yaşamını dönüştürmek. Yalın, ahenkli ve anlaşılması kolay bir dille kaleme alındı. Kitap bağlılıklarınızın gerçekliğinizi nasıl oluşturduğunu, hayat hikayenizin bütün kararları altında inanç sisteminizin nasıl yer aldığını görmenize yardımcı olacak. Kimliğinizi çevrenizdekilerin görüş ve yargılarına dayanarak nasıl yarattığınızı görmenizi de sağlayacak. Don Miguel Ruiz Jr., inançlarımızın kimliğimizle, kim olduğumuz düşüncesiyle sıkı bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor. Gerçeğin ne olduğuna ilişkin bu inanç ise bütün bağlılıklarımızı ve duygusal tepkilerimizi oluşturuyor. Yazar bundan başka inanç sistemlerimize bağlılığın algılarımızı nasıl bir sapmaya uğrattığını, algımızı inanç sistemimize uymaya zorladığını açıklıyor. Bu farkındalık kendi batıl inançlarımızı ne şekilde yaratıp kendi bağlılıklarımızın ateşli taraftarları haline geldiğimizi de kolayca anlamamızı sağlıyor. Şimdiki zamanda yaşasak da bağlılığımızın bize artık var olmayan pişmanlık ve drama dolu bir geçmişi düşlememize yol açtığını görmemize yardımcı oluyor. Bağlılıklarımız bir yandan da bize kendimizi güvende hissettirmeyerek korku dolu, henüz gerçekleşmemiş bir geleceğe götürüyor. Bağlılıklarımızın 5 yoğunluk seviyesine katına bölünebileceğini açıklayan yazar, herhangi bir inanca bağlılığımızı nasıl ölçebileceğimizi öğretiyor ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun 3 ve 4. seviyelerde kimlik ve içselleştirme düzeyinde yaşadığını gösteriyor. Göreceğiniz gibi Don Miguel Ruiz Jr. hayatımızın hikayesini tasarlarken aldığımız kararlarda bağlılığın etkisini ve bu bağlılıkların bizi gerçeklikten uzaklaştırdığını açıklıkla ortaya koyuyor. bağlılık seviyelerimizi ve bunların sonucu olan duygusal tepkilerimizi ele alma biçimimizi iyileştirecek etkili araçlar sunmaktan da geri kalmıyor. Bu noktadaki gelişim, çevremizdekiler, özellikle de sevdiklerimizle ilişkilerimizde yansımasını bulacaktır. Bu kitap kesinlikle döne döne okumak isteyeceğiniz bir klasik olmaya adaydır. Don Miguel Ruiz. Giriş. Her şey ışıktandır. Yıldızlarız bizler. Yıldızlar da biz. Bunu gördüğümüzde tüm duyularımız gerçek anlamda açılır ve dünyayı yorumlamaya gerek kalmaz. O anda tüm sınırsız potansiyelimiz elimizin altındadır. Yolumuzda hiçbir engel yoktur. Don Miguel Ruiz, 4 Anlaşma. Öğretmen ve emekli bir tıp doktoru olan babam Don Miguel Ruiz, kendisine de dönüşüm getiren yıllarını Toltek geleneklerimizi bugün yaşadığımız dünyaya uyarlamak için düşünerek geçirdi. Toltekler bugün Orta Güney Meksika olarak bilinen yerde binlerce yıl önce yaşamış büyük bilge kadın ve erkeklerdi. Nahuatl dilinde Toltek sanatçı anlamına gelir. Öğretilerimize göre sanatımızın tuvali hayatın ta kendisidir. Toltek yaşama biçimini ailemin sözlü gelenekleriyle öğrendim. Baba tarafından atam olan Don Ehekio'ya göre ailem Tolteklerin Kartal Şövalye soyundan gelmeymiş. Bu bilgiyi bana büyük annem Madre Sarita aktarmıştı. Kendimize yalnızca kökenimizden ötürü değil, sanatçı olduğumuz için de Toltek diyoruz. Yaşam sanatımızın tuvali, geleneğimizin işi ise başyapıtımızı yaratmamıza yardımcı olacak hayat derslerini öğretmek. Toltek geleneği din değil, başyapıtımızın mutluluk ve sevgiyle yaşamak olduğu bir hayat tarzıdır. Dünya geleneklerinin pek çok büyük ustasını onurlandırarak ruha kucak açar. Tüm bu çalışmanın gelip dayandığı yer mutlu olmak. Yaşamın ve kendimizden başlayarak en sevdiklerimizle ilişkilerimizin tadına varmaktır. Aile geleneğinde çömezliğim 14 yaşında San Diego, Kaliforniya'da başladı. 79 yaşındaki büyük annem Madre Sarita öğretmenim ve ailemizin ruhsal önderiydi. San Diego'nun mahallelerinden Barrio Logan'daki ufak tapınağında Tanrı ve sevgiye inancının gücüyle insanların yardımına koşan bir curandera, şifacıydı. Babam tıp doktoru olduğundan şifanın bu iki yolunun bir araya gelmesi geleneğimize farklı bakış açılarından yaklaşmamı sağladı. Büyük annemin sözlerinin gücünü, daha anlamlarını tümüyle kavramazdan önce takdir ediyordum. Başkalarının olsa olsa büyü diyeceği şeylerin gündelik hale geldiğini de görüyordum. Mucizevi iyileşmeler Madre Sarita için olağandı. Fakat hala dış dünyaya güçlü bir çekim duyuyordum. Arkadaşlarımla zaman geçirmek, herkes gibi olmak. Ailemin Toltek alemiyle okul ve arkadaşların olağan dünyası arasında gidip geliyor, durmaksızın deneyimlerimi birleştirmek ama yine de ayrı tutmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Büyük annem İngilizce konuşmasa da ülkenin dört bir yanında vaaz ve dersler veriyordu. Çömezliğim de büyük annemin derslerini İspanyolcadan İngilizceye çevirmekle başladı. Yıllar boyu sözcüklerini kemküm ederek çevirmeye çalıştım. Büyük annem halime bakıp gülmekle yetinirdi. Bir gün neden böyle tutuk olduğumu bilip bilmediğimi sordu. Bahanem eksik değildi. Çok hızlı konuşuyorsun, sana yetişmeme zaman bırakmıyorsun. Bazı sözcüklerin tam karşılığı yok. Birkaç dakika boyunca sessizce bana baktı, sonra "Sen mi bilgiyi kullanıyorsun, yoksa bilgi mi seni?" diye sordu. Boş boş baktım. Devam etti. Çeviri yaparken benim sözcüklerimi önceden bildiğinle gerçek olduğunu düşündüğün şeyle ifade etmeye çalışıyorsun. Bana kulak vermiyorsun, kendini dinliyorsun. Bunu hayatın her anda yaptığını hayal et. Yaşama bakıp hayat akıp giderken sen onu tercüme edersen yaşamayı kaçırırsın. Ama eğer hayata kulak vermeyi öğrenirsen sözcükleri sırası geldikçe dile getirmeyi bilirsin. Bilginin sana hayat boyu yol gösterecek bir araç olarak kullanılabilmeli ama bir yana da bırakılabilmelidir. Bilginin yaşadığın her şeyi tercüme etmesine izin verme. Başımla onayladım ama büyük annemin neden söz ettiğini anlamam yıllar aldı. Hayat boyu yaptığımız, söylediğimiz, gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız, tattığımız ve işittiğimiz her şeyi durmadan anlatır ya da yorumlarız. doğuştan hikayeciler olarak öykü akışını sürdürürüz. Bu sırada kimi zaman bu akışın altında kendiliğinden gelişmekte olan milyonlarca alt öykü dikkatimizden kaçar gider. Bir yudum şarap içip biraz kuru, iyi yıllanmış fakat fıçı tadı geliyor. Daha iyisini içmiştim demeye benzer. Şarabın tadı ve kokusunun tadına varmakla yetinmek yerine tadını analiz eder, parçalarını ayırmaya, tanıdık bir bağlam ve dile sığdırmaya çalışırız. Böylece o andaki deneyimi büyük ölçüde kaçırırız. Hayatı nasıl öyküleştirdiğimizin ama daha önemlisi onu doğrulayıp yargıladığımızın basit bir örneği bu. Bir deneyimi kendisi olarak almak, yerine onu inançlarımıza uydurmak için bir hikaye yaratıyoruz. Madre Sarita'nın konuşmaları sırasında düşüncelerimi tümden kesmem gerekiyordu. Aksi halde zihnimin araya girecek yorumu onun mesajını kaçırmama yol açıyordu. Büyük annem böyle basit bir yoldan bana hazır görüşlerimizin ardından dünyaya bakmamız halinde hayatın kendisini kaçıracağımızı göstermişti. Epey bir uygulamadan sonra gözlerimi kapamayı, kafamın dışında var olan yaşama kapımı kapayıp onun ağzından çıkan her bir sözü isabetli bir biçimde çevirmeyi öğrendim. Filtrelerimizin, bilgi birikimimiz ve inançlarımızın ötesini görmek her zaman kendiliğinden olmaz. Bunlara çeşitli ölçülerde bağlılık geliştirdiğimiz nice yıl yaşamışızdır. Bize güvenli de gelirler. Bağlandığımız her ne ise gelecek deneyimlerimizi biçimlendirmeye ve dağarcığımızın dışında kalan algılamamızı kısıtlamaya başlayabilir. Atın gözlükleri gibi bağlandığımız inançlarımız da görüşümüzü daraltır, görüşümüz de döner, hayatta algıladığımız yönü sınırlandırır. Bağlı olduğunuz inançlar dizisini zihninizde tekrarlayan eşsiz bir ezgi olarak canlandırın. Yaptığımız bir anlamda ezgimizi, işitmeye alışık olduğumuzu durmaksızın başka melodilere baskın çıkarmaya çalışmak. Bu sırada ezginin bize ait olmadığının, hatta belki çaldığımızın çalmak istediğimiz bile olmadığının farkında değiliz. Eğer çevremizde akan diğer şarkılara hiçbir zaman açılmadan sadece bildiğimizi çalmaya devam edersek, kendi şarkımıza bağlılığımızın dizginleri ele geçirmesine izin vermiş oluruz. Bunun yerine çalan başka melodilere kulak vermeyi seçin. Belki bunlara katkınız olur. Kendinizden bir akort ekleyerek müziğin sizi nereye götürdüğüne bakarsınız. Melodinin ne olması gerektiği düşüncesine bağlılığınızı bırakarak kendi kompozisyonunuzun olan benzersiz ve güzel bir şarkı yaratma veya başkalarıyla paylaşılabilecek bir el birliği oluşturma potansiyeline açılabilirsiniz. Bu kitapta size bağlanmanın 5 seviyesini göstereceğim. Bunlar sizin kendi görüş açınıza bağlılık dereceniz kadar başka görüş ve olasılıklara ne kadar açık olduğunuzu ölçmede kullanabileceğiniz kılavuz hatlardır. Bağlılık derecesi arttıkça kişinin kimliği, bilgisi ya da bildiğim düşüncesiyle daha doğrudan ilişkili bir hale gelir. Algıladığımız bilgi ve malumat, anlatıcılarımız, attığımız her adımın, aklımızdan geçen her düşüncenin doğruluğu, yanlışlığını müzakere eden düşüncelerimizin sesleri, tarafından çarpıtılır, çürütülür. Bir şeye içsel anlatıcılarımızın öykü ve yorumları içindeki özbenliğimizin farkındalığını yitirecek kadar inandığımızda kararlarımızı peşin yükümlerimize bırakmış oluruz. Bu nedenle herhangi bir inançta bağlılık ölçeğinin neresinde olduğumuzu bilmek önemlidir. Bu kitaptan yararlanarak hayatınızdaki gerçekliğinizi, kişisel düşünüzü yaratan çeşitli inanç ve fikirlere ne kadar bağlı olduğunuzu ölçmenizi ve kolektif gerçekliğimizle gezegenin düşünce katkıda bulunmamızı ümit ediyorum. Kendinizin ancak bu daha derin farkındalığıyla tutkunuzun peşinden gidebilir, tüm potansiyelinizi hayata geçirebilirsiniz. Seçim sizin. Bölüm 1. Algı ve potansiyele bir bakış. Bakış açımız gerçekliğimizi yaratır. İnançlarımıza takılır kalırsak gerçekliğimiz katılaşır, durağanlaşır, ezici bir hale gelir. Onlardan özgür olma seçeneğini göremez olduğumuzdan bağlılıklarımıza mahkum hale geliriz. Aynada kendimize baktığımızda gördüğümüze dair zihnimizde çoğunlukla bir anlatı, benliğin anlaşmalarımıza, onayladığımız düşünce ve inançlara dayalı kimlik biçiminde bir tanımını işitiriz. Bu kimlik bir zaman dilimi boyunca ailemizden, kültürümüzden, din, eğitim, arkadaşlarımız ve ötesinden bize gelmiş ideolojik inançlardan kaynaklanır. Ve bu inançlar benzersiz bir biçimde bana ait bir bakış açısıyla canlı bir varlığın kendi durumumda Miguel Ruiz Jr. adlı bir varlığın yansıması tarafından temsil edilen tek bir sistemde özetlenir. Anlaşmaların her biri ömrüm boyunca kendim için yarattığım bir bağlılığı temsil etmektedir. Örneğin aynaya baktığımda kendimi şu şekilde algılarım. Ben, Miguel, bir Toltek, bir Nagual yani ruhsal rehber, Meksika kökenli Amerikalı, Amerikalı, bir Mestizo, koca, baba, yazar vesaire. Bu benlik tanımları benim yansımamdır ve kendime gerçekten bir bakacak olsam anlaşmalarım anlatısını ve kendimi kabul modelim haline gelmiş koşulları işitebilirim. Düşüncelerim, bağlılıklarımın, inanç sistemimin anlatıcılarıdır. Benlik imgeme inançlarımı temsil eden değer ve nitelikleri yansıtırım. İnançlarıma ne kadar bağlıysam kendimi şu anda olduğum halde görebilmem o kadar güçleşir ve hayata taze bir bakışla bakıp belki farklı bir yol tutma özgürlüğüm de o ölçüde azalır. Bağlarım yoğunlaşıp pekiştikçe öz benliğimin inanç sistemin filtreleriyle perdelenen farkındalığını yitiririm. Toltek geleneğinde buna isli ayna deriz. Öz benliğimizi görmemize engel olan is. Bu bağlılıklara gücünü veren koşullu sevgidir. Kendinizi şu anda neyseniz öylece kabul etmek yerine aynaya baktığınızda kendinize muhtemelen şimdiki halinizle neden kabul edilemez olduğunuzu ve kendinizi kabul etmek için ne yapmanız gerektiğini söylersiniz. Kendi sevgime layık olmak için şu beklentiyi yerine getirmem gerek. Bağlılıklarımın her birinin ideal durumuna ulaşma arzusu düşüncemi daha da çarpıtır. Kendimi anlaşmalarımın standartlarına göre yargılayıp değerlendirmeye başlarım. Anlaşmalarım kendini kabulün koşullarına dönüşmüştür. Bu örnek modele ulaşmada kendimi eğitmek için ödül ve cezadan oluşan bir sistem yaratırım. Toltek geleneğinde bu ehlileştirme olarak bilinir. Kendini ehlileştirmede kullanılan başlıca araç kendini yargılamadır. Ben Miguel'im. Önermesinin anlamı ile ilgili temel modeli kullanarak yansımama baktığımda her türlü kusur ve yetersizliği görürüm ve ehlileştirmem anında devreye girer. Yeterince zeki değilim, yeterince çekici değilim, yeterince şeye sahip değilim, şu ya da bu eksiğim var vesaire. Kendini yargılama, kendini kabulün olması arzulanan yerdedir. Bu negatif inançları ve kendini yargılamalara bağlılığımız o kadar olan bir hal alabilir ki yaptığımızı kendimizde kusur bulma olarak görmez oluruz. Kimliğimizin parçası haline gelmiştir. Fakat çok temel bir düzlemde kendimizi yargılamalarımız, derinliklerimizde kendimize ilişkin inançlarımızın kendimizi kabul mü, ret mi ettiğimizin sonucudur. Kopulacak bütün inançlar arasında en önemlisi şudur. Mutlu olmak için kusursuz bir imge edinmek zorunda olduğumuz inancına bağlılığınızı bırakın. Burada söz konusu olan sadece görüntüye ilişkin olanlar da değildir. İçine düşme biçimimizi, spiritüel arayışlarımızı ve toplum içindeki yerimizi de alır. Bütün bunlar kendimizi kabulün koşullarıdır. Kendi sevgimize layık olmak için kendimize koyduğumuz beklentileri karşılamak zorunda olduğumuzu düşünürüz. Ancak bu beklentilerin hakiki doğamız değil, anlaşmalarımızın ifadesi olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Ne tuhaftır ki gerçeği görmeye en fazla yaklaştığımız, aynada olsun, dış dünyada olsun, yansımamızla yüz yüze geldiğimiz an, anlatıcıların seslerinin de en yüksek perdeden çıktığı andır. Aralarında benim de bulunduğum insanlar bilirim, kendini yargılamanın sesi kulağı sağır ettiği için aynaya bakmaktan kaçınmıştır. Yeni yetme ya da yetişkin, insanın bir yanılsamanın gereğini yerine getirmesi olanaksızdır. Bizden beklenenlerin imgelerini sürdürdüğü için medyamızı, kültürümüzü, topluluğumuzu suçlamak elbette kolaydır. Reklamların, kahraman erkek ve kadın modellerinin, sıkıntılı güzel hanımların, profesyonel sporcuların, çirkinlik timsallerinin ve nasıl olunmayacağının bombardımanı altındayız. Fakat özünde suçlanacak kimse yok. Zira kendine yönelik bir yargı gibi bir reklamın da mesajıyla hemfikir olmadıkça üzerimizde hiçbir gücü yoktur. Mutluluğumuz ancak bu imge ve çarpıtmalara kendi isteğimizle bağlandığımızda tehlikeye girer. Kendine yönelik bu yargıların suçunu üstlenmemiz gerekmiyor. Sadece bunların çocukluğumuzdan başlayarak ehlileştirme süreciyle ömür boyu geliştiğinin farkına varabiliriz. Kendimizi yargılamamızın bilincine vardıktan sonra bize dayatılmış olan ödül ve ceza modelini aşıp sonunda kendimizi kabul eder hale gelmeyi seçerek özgürlüğümüzü ilan edebiliriz. Bir seçeneğimiz var. Gücümüz burada. Aynaya baktığınızda anlatıcılarınızı tek işiten sizsiniz. Bu öz yargılamaların neler olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Siz onlara hangi sesi, hangi biçim veriyorsanız bunları alıyorlar. Fakat sizin evet dediğiniz bir şeyin ifadesinden ibaretler. Hayır deme gücüne sahip olduğunuzu bilerek gerçekçi olmayan bir imgenizi yaratan standartlarla bağınızı koparmayı seçebilirsiniz. Bir öz yargıya artık inanmaz olduğunuzda üzerinizde hiçbir gücü kalmaz. Kendinizi tam şu anda olduğunuz halde kusursuz ve tam olduğunuz tartışmasız gerçeğine dayalı bir kendini kabul noktasından görmeyi seçebilirsiniz. Bu bakış açısından hayatınızda değiştirmek isteyeceğiniz şeyler olmaya devam edebilir. Fakat bunun arkasındaki motivasyon artık günün birinde kendinizi sevme umudu değildir. Çünkü kendinizi sevmektesinizdir. Yansıma bu noktadan görüldüğünde değişim hayatınızın yörüngesiyle eş zamanlı olarak akar ve olanakların sonu yoktur. Sadece bunu unuttuğumuzda acı çekeriz. Kusursuzluğu kusur sanmak. Babam kusursuz olduğumu anlamamı sağlamaya çalışırken bunu kabul etmeyi ilkten olanaksız bulmuştum. Anlamaya çalışıyordum ama olmuyordu. Kusursuzluğun çok çalışma ve adanmışlıkla elde edilebilir bir şey olduğu inancıma bağlanmıştım. Önümde yürüyecek uzun bir yol vardı. Nasıl kusursuz olabilirdim ki? Hedeflerime ulaşmamıştım. Olmak istediğim kişi değildim. İstediğim kıza çekici gelememiştim. İstediğim kiloda değildim. Acımasız eleştirim böylece sürüp gidiyor. Varlıklarından emin olmayı başardım. Bütün kusurlarımı yargılamaktan geri kalmıyordum. Bu tür bir kusursuzlukla hikayemiz ne vakit inançlarımızla örtüşmese onu kusur olarak yargılarız. Ardından nasıl yaşamamız gerektiğine dair inançlarımızı yerine getirmediğimizden kendimizi cezalandırırız. Sonunda tüm hata ya da kusurlardan özgür olmak anlamındaki asıl kusursuzlukla hiçbir ilgisi olmayan bir tanım ediniriz. Çoğu zaman bu tanımı yargının gözleriyle, bizim kendimize ilişkin yarattığımız öykülere göre yaşamaya çalışan başka birinin bakış açısından okuruz. Bu bakış açısından geçici bir süreliğine kusursuzluğa ulaşacak olduğumuzda kendimizi koşullu öz sevgiyle ödüllendiririz. Ardından koşullu öz sevgiyi gelecekte bu çarpıtılmış kusursuzluk fikrinin peşinden koşmada bir motivasyon kaynağı olarak kullanırız. Dolambaçlı bir sorundur. Geçen yıllar boyunca bu anlayışla mücadelem sürdü. Babam da ısrarından vazgeçmiyordu. Miguel diyordu. Olduğun halinle kusursuz olduğunu anladığında her şeyinde olduğu gibi mükemmel olduğunu göreceksin. Bir sabah kusursuz olduğunuzu söyleyerek uyanmak ve buna gerçekten inanmak kolay değildir. Arzu ve adanmışlık ister. Önce her türlü yanlış kusursuzluk idealini geride bırakırsınız. Kusursuz sizin ne olduğuna ilişkin inancınızdan koparsınız. Bu dersi almak için kendi beklentilerimi karşılamamaktan ötürü kendimi yargılamaya son verip tam şu anda her kim isem kendimi o olarak kabul etmem gerekiyordu. Kendimi sevip her sabah hayatta olduğuma şükran duymakla başladım. Bunun ardından yaşamı bir sanatçının gözünden görür ve her şeyin sürmekte olan bir çalışma, sonu gelmez bir başyapıt olduğunu kabul edersiniz. Sadece var olmasından ötürü her bir fırça darbesi mükemmeldir. Boya tuvale dokunduğu an büyür ve olduğu şey haline gelir. Bu elimizde her zaman izleyeceğimiz bir taslak olmasa da böyledir. İster rengarenk karalamalar, ister ayrıntılı bir manzara olsun, yaşamın her bir fırça darbesiyle değişip gelişerek resme devam da etsek, bütünün her bir parçası doyurucu ve tamdır. Babamın dediği gibi, hayat bir tuval, bizler de Picasso'larız. Kendimizi kabul ve sevgimize layık olmak için erken bir yaştan başlayarak belirli ideallere ulaşmak ya da biri olmak hemen hepimizin içine işlemiştir. Şu olur olmaz bunu yapacağım zihniyeti çerçevesinde yaşamak bizi hayatlarımızda şimdi yaşama özgürlüğüne sahip olmadığımız inancına zincirler. Miguel de Cervantes'in başyapıtı Don Quixote'u çoğumuz bilir. Romanda emekli beyefendi Alonso Quijano la Mancha'ya taşınır ve şövalyelik üzerine kitaplara kendisini öyle bir kaptırır ki çarpılan gerçeklik algısıyla kimliği Don Quixote karakterine dönüşür. Dünyayı hayal alemi ve serüven filtreleri ardından görmeye başlar. Karşısına ne çıkarsa çıksın hikayeyi kendi beklenti ve algılarına uyacak şekilde yorumlar. Sonunda kahramanımız yenilgiye uğramış ve kederli, ondan sonsuza dek kaçacak bir imgenin peşine düşer. Don Kişot gibi bizler de sürekli olarak inanmak istediğimiz öyküye yatırım yaparız. Biri olmak için kendimize toplumsal maskeler yaratıyoruz. Barbar Miguel Ruiz Jr. idim, ardından entelektüel Miguel, sonra bohem Miguel vesaire oldum. Kendime Don Kişot'la aynı şekilde çarpıtılmış benlik algımla uydurduğum gibisinden kurallar dayatıyordum. Başkaları kendi gerçeklerini görüp benim ne yaptığımı kendilerine soruyor olmalıydı. Benimse tüm gördüğüm görmek istediğimdi. Don Kişot'un sadık uşağı Sancho Panza gibi ben de hikayelerimi işitiyor ve bir parça kaçık olduğumu biliyor ama haklı olma ihtimaliyle onlara yine de inanıyordum. Şu kişinin ben olduğumu, hikayeye gerek olmadığını keşfedene dek yıllarımı bu imgelerin içini doldurmaya çalışarak geçirdim. Olduğum kişi gerçekten benim. Tam şu an mükemmelim ve hayatın tadına varmak için tüm gereken de bu. Bunu bir kez öğrendikten sonra hayatımda herhangi bir anda gerekli gördüğüm değişikliği yapabildim. Artık seçme özgürlüğüm vardı. Olasılıklar hep olmuş oldukları gibi sonsuzdu. Bugün yaşamımı da kendimi kabul edip sevmek için değişiklik yapmıyorum. Kendimi ifade edip yaşamı daha fazla deneyimlemek için yapıyorum. Çünkü kendimi olduğum gibi kabul edip seviyorum. Hata ve kusurlar bizim kendi fikir ve inançlarımızdan kaynaklanır. Kusursuzluğu ya da hayat ve kendimizi olduğumuz gibi görmek için düşünce ve inançlarımıza bağlılığımızın bilincine varıp ötelerini görebilmek için bunları kısa bir anlığına bile olsa salmamız gerekir. Ben öteden beri kusursuzdum, siz de öyle. Bunu algılayamıyorsak nedeni her şey olduğundan farklı bir şey olmadığı için yargılamakla fazlasıyla meşgul oluşumuz. Dünya ve içindeki her şey kusursuz. Çünkü şu anda ve olabileceği tek biçimde var olmakta. Bu sizinle benim için de geçerli. Bu da mükemmelliktir. Benim çünkü bu anda varım. Özgürlük budur. Kendinizi yargılama biçiminde bastırmaksızın haz duymak. Ve tam da olduğunuz gibi olmak. Kuş kuştur. Kaktüs kaktüs. İnsan insan. Miguel Miguel. Siz de siz. Mükemmel. Bu bakış açısından değişim farklıdır. Kendimizi önce kabul etmeden değiştirmeye çalışırsak daha fazla sahte imge yaratabiliriz. Fakat kendimizi önce şu anda olduğumuz gibi kabul edersek yaşadıkça büyüyüp gelişmek için değişiriz. Sevgi değişimin koşulu olmaktan çıkmış, değişimin başlangıç noktası olmuştur. Koşulsuz sevginin gerçek anlamı budur. Birinci ayrımın sonu sayfa 22.